Ayrım 14.
Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler 19. Berberin gidişiyle dükkan büsbütün sessizliğe gömülmüştü. Saatlerdir caddeden akan gürültü bile kesilmişti sanki. Hareket halindeki otomobillerin hepsi durmuş, iş yerleri kapanmış, insanlar parmak uçlarına basa basa sessizce yürüyüp bir yerlere gitmiş ve ben ölü bir kentin ortasında koltukta uyuyan adamla yapayalnız kalmıştım. Bir ara ıssızlığı ve düzensizliğiyle, hatta para ödeyeceği yerde abuk subuk sözler ederek çekip giden ya da yüzünün sabunuyla uyuyup kalan garip müşterileriyle hiç de gerçek bir berber dükkanına benzemeyen bu yerden kalkıp gitmeyi düşündüm. Ne var ki asla böyle bir şeyi yapamayacağımı anlamam pek uzun sürmedi. Ne olursa olsun çırak ya da berber dönene dek dükkanda beklemek zorundaydım. Gerçi jilet almaya giden çırağın artık geri gelmeyeceğini biliyordum. Ama berber onu caddelerde boş yere arayıp birkaç kişiye sorduktan sonra oflaya puflaya dönecekti. Kapıdan girer girmez de dükkanı bana teslim edip gitmiş gibi gözlerimi arayacaktı kuşkusuz. Bakışlarını bakışlarıma daldırıp her şeyi devralacaktı. Makaslar aktarılacaktı bakıştan bakışa. Pudra kutuları, parfüm şişeleri, fırçalar, pamuklar, aynalar aktarılacaktı. Uyuyan adamınsa hiçbir şeyden haberi yoktu henüz. Gözlerini kapamadan önce neredeyse orada, yani çırağın jilet alıp gelmesini bekleyen bir berberin dükkanındaydı. Gözlerini açmadığı sürece ben ona göre berberle yan yana oturuyordum hala. Yalnız kalmamış ve kalkıp gitmeyi de düşünmemiştim. Ola ki karmakarışık bir yüzle henüz adını koymadığım o romanı tasarlıyordum. Uzaklardaydım yani. Sözcükler ya da sayfalarca uzaklardaydım. Orada henüz doğmaması gereken, çocukluğumdan yontulmuş kepçe kulaklı bir çocukla karşılaşmıştım. Ben böylesi bir erken karşılaşmanın telaşıyla boğuşurken, o rastgele bir bölüme dalarak birkaç sayfayı çoktan işgal etmişti. İstesem onu ilk düşündüğüm gibi romanın son sayfasından sonraki yere kolayca atabilirdim belki. Ama içindeki bir nokta buna el vermiyordu. O noktayı oluşturan dağ kokuları yığılıyordu önüm ansızın. Ardışlı tepeler, çıplak yamaçlar, sise gömülmüş ormanlar ve kayıp vadiler yığılıyordu. Bu durumda hiç kuşkusuz o çocuk romanın sonuna dek doğmadan yaşayacaktı. 20. Cennet'in oğlu haftalar sonra berber dükkanına geldiğinde tir tir titriyordu. Dalgalanan sesiyle Cıngıl Nuri'yi sordu önce. Suluk soluğa ona saçlarını kestirmek istediğini söyledi. "Biliyorsun Nuri bu işi bıraktı," dedi berber. Ama o inanmadı. Bir yandan işaret parmağını uzatarak her köşede Nuri'yi arıyor, bir yandan da bazen yükselip bazen alçalan bulanık kahkahalarla sürekli gülüyordu. Kepçe kulaklı çırak oturduğu yerden fırlayıp tezgahın dibine geçmişti. İşaret parmağı döne dolaşa gelip onun korku sıçan bakışlarına tıkılınca durdu Cennet'in oğlu. Sessiz, bir o kadar da isteksiz adımlarla koltuğa doğru yürüdü. "Daha dün görmüştüm Nuri'yi," dedi otururken. Berber çekmeceden çıkardığı beyaz önlüğü boynuna dolamış iğneyle tutturmaya çalışıyordu. "Nerede gördün?" "İşte şurada, senin dikildiğin yerde kuşluk vakti Rıza'yı tıraş ediyordu." "O bendim," dedi berber. "Sen değildin," diye diretti Cennet'in oğlu. "Asla sen değildin. Nuri'ydi, konuştum onunla." Berber ne diyeceğini şaşırmıştı. Koltuğun çevresinde yarım adımlarla dönen çırağın kafası da allak bullaktı aslında. Gözlerini ustasına dikmiş, merakla ağzından çıkacak sözleri bekliyordu. Ne var ki berber, tıraş bitene dek bir daha konuşmadı. Neyi hangi dille söylerse söylesin, bir yere varamayacağını anlamıştı. Belki de bu yüzden tıraşı tahmininden erken bitirdi. Cennet'in oğlu sessizce kalkmış kapıya doğru yürüyordu ki birden durdu. Sivri ve ıssız bir armuda dönüşen kafasını sağa sola sallayarak "O halde Nuri sensin," dedi. Berber gönülsüzce gülümsedi. Cennet'in oğlu hızla çıktı sonra. Köy meydanına doğru koştu, kollarını köyü kucaklamak istercesine iki yana açmış olanca sesiyle bağırıyordu. "Kar neden yağar, kar?" Uzaktan geçenler yavaşlamıştı. O sırada birkaç kapı açılıp kapandı gürültüyle. Duvar dibinde pinekleyen ak sakallı yaşlılar gözlerini kısıp baktılar gene. Birbirlerine usulca sokulup fısıldaştılar. Her gün aynı noktada oturan, kimsenin fark etmediği gizli birer yargı çıktılar sanki. Olup bitenleri oradan anında görüp kendi aralarında uzun uzun tartışıyor ve bir karara varıyorlardı. Ama bu kez varacakları karar oldukça uzaktaydı. Gözlerinin önünde devinen yaşam, beklenmedik anda yeni olaylar doğuruyordu çünkü. Konuşmaları gereken şeyleri sürekli arttırıyordu. Çınarın gölgesindeki köylüler birdenbire ayağa kalkmışlardı söz gelimi, yavaş yavaş cennetin oluna doğru yürüyorlardı. Avlu duvarlarının üstünde yüzler belirmişti gene. Evlerin köşelerinden, nohut harmanlarının ve bacaların arkasından ansızın çocuklar fırlamıştı. Herkes sakınımlı adımlarla köy meydanına ilerliyordu. Derken durdular. Eğri büğrü, büyük bir çember oluşturmuşlardı. Cennetin oğlu o çemberin içinden dolaşarak herkese tek tek sordu. Kar neden yağar kar? Kimse yanıt vermedi. Kimi boynunu bükmüş susuyor, kimi de acıyarak bıkıyordu. Sonra nereden haber aldıysa saçlarını sıvırta sıvırta cennet koştu geldi. Onun gelişiyle her şey yoluna girecek sanıldı önce. Doğrusu belirtiler de öyleydi. Cennetin oğlu ne yapacağını bilemeyen darmadağınık bir ana ile karşılaşınca duraksamıştı. Ama bu pek uzun sürmedi. Çevresini kuşatan çemberi ansızın yarıp çınara doğru fırladı. Kalabalık gizli iplerle ona bağlanmışçasına dalgalandı bir an. Cenneti de aralarını alıp koşmaya başladılar. Rıza bakkal dükkanın önüne çıkmış hiç heyecan duymadan, olup bitenleri merak etmeden, hatta kılını bile kıpırdatmadan öylece bakıyordu. Cennetin oğlu çınarın gövdesine sarılmıştı şimdi. Bir yandan kar neden yağar kar diye haykırıyor, bir yandan da kendisini tutmak için yanına yaklaşanları tekmeyle uzaklaştırmaya çalışıyordu. Sonra peş peşe tükürdü köylülerin suratına. Bir ara güldü, ardından anlaşılamaz şeyler homurdanıp yeniden tükürmeye başladı. Cennet çaresizdi, kurumuş ellerini boşluğa uzatarak yalvarıp yakarıyor, kim zaman da yardım dilenircesine dönüp arkasındaki köylülere bakıyordu. Tam o sırada muhtar çıktı geldi nereden geldiyse. Gözlerini kötü kötü belerterek çınara doğru yürüdü. Sen söyle kar neden yağar dedi cennetin oğlu. Muhtar sustu, birden döndü sonra köy meydanındakilerin şaşkın bakışları altında muhtarlık odasına girdi. Masaya çöktüğünde bitkindi. İçinde bir yerde yenilmişlikle birlikte belli belirsiz bir suçluluk duygusu geziniyordu. Peşinden gelen bekçiye artık üstüne gitme o çocuğun dedi bu yüzden. Deli milletine katıldı o. Ne yapacağı bilinir ne söyleyeceği. Bekçi başını salladı yalnızca. Duvarın dibindeki sandalyeye çökmüş, kapkara bir yüzle yere bakıyordu. Aslında şu anda ben de cennetin oğlu olmak isterdim diye mırıldandı muhtar. Neden böyle dediğini kendisi de anlayamamıştı. Hatta söylediklerini doğru dürüst düşünmemişti bile. Durup dururken birdenbire ağzından çıkıvermişti. Ardından da bunca yıldan beri hep akıllı davranmanın yorgunluğu çökmüştü omuzlarına. Ölçülü olmanın, başarmaya çalışmanın ve içinde köpüren binlerce arzuyu bütün bunların gerisine atmanın yıllanmış bıkkınlığı gelip üst çizgilerine oturmuştu. O anda kendi ağırlığıyla ezilen yorgun bir böcekti sanki. Hiç kıpırdamadığı halde görünmeyen bacakları ve kollarıyla çaresizlik içinde tepinip duruyordu. Hareketlerinin hepsi masanın gerisinde duran hareketsizliğindeydi. Derken bu durum aklına yepyeni bir şey düşürdü. Emin olmak için pencereye yaklaşıp köy meydanına baktı. Cennet'in oğlu çınarın dibindeydi hala. Elini kolunu sallayarak anısına bir şeyler anlatıyordu. Bağırıyordu belki de. Ağzından tükürük saça saça karın neden yağdığını soruyordu. Meydana toplanan köylüler dağılmıştı artık. Rıza'nın dışında herkes işine gücüne dönmüştü. O cennetin oğluna köylüler adına bakmakla görevlendirilmiş gibi bakkal dükkanının önünde hiç kıpırdamadan öylece duruyordu. Muhtar Pencereye eğilip bakarken hareketsiz kalmıştı gene. Görünmeyen kollarını sağa sola savurarak bu konumundan kurtulmaya çalışıyordu. Ama ne yaparsa yapsın ağırlığını bir kenara itip hafif adımlarla masaya dönebilmesi pek mümkün değildi. Pencerenin önüne yüzyıllar önce çıkılmış paslı bir çiviydi sanki. İçin için vınlıyor, uğulduyor ama kendi dışında kalan, kendini bir türlü yerinden oynatamıyordu. İşte tıpkı böyle diye mırıldandı bir ara. Bekçi hiçbir şey anlamadan ona bakıyordu. Bakışları gene de işe yaramıştı. Muhtarın dışındaki muhtar, başkasına ait gözlerle görününce yavaş yavaş güçlenmiş ve içindekiyle birlikte masaya kadar yürüyüp yerine oturmuştu. İşte tıpkı böyle dedi yeniden. Sırrını çözdüm her gelenin. Bekçi soran bakışlarla sözün gerisini bekliyordu. Muhtar susmuştu oysa. Gözlerini masadaki mühür kesesine dikmiş cennetin oğlunu düşünüyordu. Artık ona göre o da bir yoktu. Hem de yok olma yöntemi şimdiye kadarkilerden oldukça farklıydı. O ne asker Hamdi ve ailesi gibi ansızın kaybolmuş, ne çarçı gibi gelip geçmiş, ne aynalı Fatma gibi dağlara yürüyüp gitmiş, ne de güvercin gibi uçmuştu. Hatta Cıngıl Nur gibi ruhum sıkılıyor diyerek yılların arkasına da kaçmamıştı.
Ayrım sonu.